Nazım Hikmet. Memleketimden insan manzaraları.
Gümrah bir erkek sesi güldü masalardan birinde. Siyah elbiseler sesten yana baktılar. Hikmet Alpersoy'du Gülen. Yakışıklı, diri, 55 yaşlarında bir adam. Geniş omuzları sarsılıyor, kahkahadan kırılıyordu yeşil gözleri. Siyah elbiselilerin sarışını dedi esmerine. Ne sıhhatli şey. Belli ki bir tek hastalık geçirmemiş. Yok canım. Müzmin ve soğukluğu vardır. Ama bu belki hastalıktan sayılmaz. Ne fena insansınız. İyi insan olduğumu iddia ettim mi size? Kızmayın. Adetim değildir. Karşıda Hikmet Alpersoy bir daha güldü. Siyah elbiselilerin sarışını dedi esmerine. Gülmesi hoşuma gidiyor bu adamın. Açık, geniş, rahat. Herhalde aydınlık bir kalbi vardır. Pek de karanlık değil. Elektrik ampulü gibidir insanın yüreği. Cereyan alırsa ışık verir. Cereyansız ampul iyi olsun istediği kadar. Ne ışıl ışıl yanar ne kendini gösterebilir. Alayı bırakın. Etmiyorum ki. Kim bu adam? Bay Hikmet Alpersoy. Müteahhit. Hatta fabrikatör. Dehşetli zampara. Fransızların dediği gibi... Bon enfant, bon viveur. Seferberlikte harbiye nezaretindeydi. Fakat kız kardeşi Alman zabitleriyle fazla ahbaplık ediyor diye azledildi yerinden. Enver Paşa tarafından. Enver Paşa sofuydu biraz. Hele muhadderat-ı İslamiye bahsinde. Fakat mütareke yetişti imdadına Hikmet Alpersoy'un. Ve arkasından Anadolu Kurtuluş Hareketi. 2 yılda 500.000 liralık yaptı Hikmet'i. Nasıl? Silah ve eski asker postalı kaçakçılığı ile. Bunları Anadolu hükümetine gönderiyordu Hikmet. Vatana hizmet. Ucuz alıyor, pahalı satıyordu. Ticaret. Ne çirkin konuşuyorsunuz. Güzelleştirmez tahta kurusunu adını değiştirmek onun. Mamafi, itiraf edeyim, bir parça ukalayım. Hayır, tek taraflı. Demek birçok taraf var. Ben hangisindenim? Hikmet Alpersoy'u anlatıyordunuz. Evet, anlatacak çok bir şey kalmadı fakat. Fransa ve İtalya ile iş yaptı zaferden sonra Hikmet. Ve nihayet Almanya'da karar kıldı. Yine Ankara'ya silah satıldı. Fakat artık ne milli kaçakçılık ne vatana hizmet. Kanun dairesinde tek taraflı düpedüz ticaret. Hikmet gayet güzel otomobil kullanır. Küçük, cici bir apartmanı Berlin'de, Paris'te garsonyeri vardır. Hatta kendi Chevrolet'siyle dolaştırdı Avrupa'da İstanbul valilerinden birini. Hikmet zaman zaman kederli dalgınlıklar geçirmesine rağmen aynı cömertlikle harcar neşeyi ve parayı. Fakat yazık, 2 yıldır bir Yahudi kızı zapt etti bu müthiş zamparayı. Yeşil gözleri ondan başka kadın görmüyor artık. Enteresan adam. Enteresandır. Konserve fabrikasından bahsettim mi size? Hayır. 5-6 yıl evvel bir Bulgarla beraber bir konserve fabrikası açtılar. Ne olacak? Hiç. Fakat bu gece ölüler basmış bu vagonu. Yine mi başladınız? Sözümü kesmeyin. Size göstereyim onu. Hikmet'in masasında oturuyor değil mi? Evet. Fakat masaya sokulamıyor. Bu da kendi kendini mi öldürdü? Hayır. Doktorlukça mesele bir intiharsa da bence düpedüz öldürülmüş sayılır. Hoş adamsınız. Teşekkür ederim. Bu müntehir yahut maktul genç mi ihtiyar mı? Genç. Fakat hakkınız var. Bunu anlamak biraz güç. Ölülerin uzaktan belli olmaz yaşı. Bacakları kırılmışsa hele, kaburga kemikleri birbirine geçmişse hele, hele dağılmışsa başı. Yüksek bir yerden düştü demek. Öyle oldu. Konserve fabrikasında çalışıyordu ölen. Hikmet Alpersoy'la Bulgarların fabrikasında. 25 kuruştu gündelik. İş müddeti 14 saat. Rezalet. Yok canım, meseleyi fazla iyi kıymet. Anlamadım. Bunu öz Türkçe söylesem de anlamazsınız. Biz hikayemize gelelim. Selim, ölünün adı. 25 kuruşa 14 saat dayanamadı. 50 kuruş ve 10 saat dedi. Öteki işçiler de aynı fikirdeydiler. Derin, felsefi bir fikir değil elbet. Fakat tehlikeli bir fikir. Ve bundan dolayı Bulgar'la Hikmet hemen polise ihbar ettiler bu fikri. Derhal tetkifat yaptı polis. Müdüriyete 10 kişi götürüldü. 4 kadın, 6 erkek. Alebaşılar. Ve Selim komünist. Halbuki komünist değildi Selim. Düşünmemişti komünizmin ne olduğunu bile. O sadece 18 yaşındaydı ve 25 kuruş yerine 50 kuruş istiyordu ve 14 saat yerine 10 saat. Polis bu kanaatta değildi fakat. Yatırdılar Selim'i yere, Selim kalktığı zaman basamıyordu döşemelere. Yatırdılar Selim'i yere, Selim kalktığı zaman göremiyordu önünü artık. Yatırdılar Selim'i yere, Selim kalktı ve yığıldı. Selim'in koltuklarına girip karanlık bir odaya götürdüler. Ve duvarda bir çiviye bağladılar saçlarından. O suretle ki döşemeye ancak ayak parmaklarının ucu dokunuyordu. Bir tramvay geçti sokaktan gıcırtılarla. Yakın bir yerde yatsı ezanı okunuyordu. Çözdüler Selim'i çividen, yatırdılar Selim'i yere ve Selim kalktığı zaman bir pencere gördü uzaktan, çok uzaktan ama perdesiz, karanlık bir pencere. Atıldı ona doğru. Camlar kırıldı şangırdayarak. İlk önce kayboldu bir insan başı, sonra kayboldu iki ayak. Ne müthiş şey, korkulu bir rüya gibi. Şükredin ki rüyayı gören siz değilsiniz. Fakat bütün bunları nasıl öğrendiniz Faik Bey? İsminiz Faik'ti değil mi? Siyah elbiselilerin esmeri güldü. Evet, Faik bendeniz. Bilgi meselesine gelince biraz merak saikasıyla, biraz dedikodu severlik ve biraz da meslek icabı. Polis müdüriyeti doktorlarındandım. Şimdi değilim. Bir Bozkır Hastanesi'nin başhekimliğini aldık. ve bundan dolayı size bir şey daha söylersem bir meslek sırrını faş etmiş sayılmam artık. Şu bizim sıradaki üçüncü masaya bakın. Gördünüz mü? Bir erkek, bir kadın. Beyaz, mavi, sarı. Ancak bu kadar biçimli olabilir genç şimal ilahları. Sahiden öyle. Ama Türk değil bunlar. Hayır, Alman. Sefaretten mi? Hayır. Komisyoncu filan mı erkek? Hayır. Bar artisti olmasınlar. Yok canım, seyyah değil. Peki burada işleri ne? Masalarına dikkatle bakın anlarsınız. Orada bir ölüyü mü göreceğiz yine? Bir değil, 1000, 2000, 3000 ölüyü. Fakat sayısı çoğaldıkça ölülerin facia değerleri düşer. Hele bir tayyare bombardımanında ölmüşlerse eğer. Anlamıyorum. Halbuki mesele gayet basit. Şu ölü çocuk, şu ölü kadın, şu ölü ihtiyar el ele verip iki şimal ilahının masasını kuşatanlar. Rotterdam bombardımanının mahsullerindendir. Ve o mavi gözlü ak iki ilah işaret verdiler ölüm kuşlarına avlarını daha iyi seçmeleri için. Şair gibi konuşuyorsunuz. Evet, maalesef. Ve bu bahse şiir girince kepazelik oluyor. Hele bu çeşit şiir. Ama ne yaparsınız? İnsan dehşetli bir şeylerle doluyor. Müthiş kızıyor bir şeylere. Gel gör ki bacağınızdan bağlısınız olduğunuz yere. Kımıldanmak ne mümkün. O zaman gelsin lakırdı, şairanelik, hem de sözde alaycı biraz, hafifçe liriko-romantik. Hem de en kötü soyundan. Bizim de masamızda bir ölü var beyim. Ne müntehir, ne maktul, ne de bombardımanzede. Durmadan konuşuyor ve çekiyor bal gibi şarabı, her şeye rağmen memnun kendi kendinden. Ben mi? Hayır, ben. Ay ışığında karanlık bir istasyona girdi, karanlık bir tren. Siyah elbiselerin sarışını baktı pencereden. Mavi camdan bakılınca bu karanlık istasyon, ışıksız insanlar, hazin ve telaşlıydılar bir kat daha. Orada sanki fısıltılarla bir şey konuşuluyor. Ölüm için, ayrılık için, sabahsız geceler için. Ve havada şıkır şıkır ay ışığı olduğu halde, yerde rayların pırıltısı yoktu. Ancak 5-10 adım görünüp kayboluyordular. Yalnız iki direkte elektrik yanıyordu. Arka yola çekilmiş açık yük vagonlarının üzerinde ve bunların mühimmat yüklü oldukları belliydi brandalarında. İstasyon yapısı ve müştemilatı öyle yığınla simsiyah karmakarışıktı ki yolcular vagonlarını ve birbirlerini kaybederek koşuşuyordu peronda. Bir kadın çığlığı geldi yemekli vagona kadar. Hatice, kız neredesin? Siyah elbiselerin sarışını sordu esmerine. Faik Bey, nereye gidiyoruz? Ben bir Bozkır'a gidiyorum. Siz Eskişehir'e galiba. Onu demek istemedim. Malum, Covadis Domino. Bir roman ismi değil mi Doktor Faik Bey? Evet. Ne münasebet? Benim dediğim Doktor Faik Bey, deminki sözleriniz, bu karanlık istasyon, içimde ansızın kırıldı bir şey, bu inkisarı hayal, bir tuhaf mahzunluk, sanki bu gece mutlaka ölecekmişim de, hayır, sanki hepimiz bu gece ölecekmişiz. Ben, siz, bütün bu insanlar, bu karanlık istasyon. Yani bir taraftan kendi kendimin acısı düştü içime. Fakat bir taraftan da bütün insanların acısı. Böyle bir şey başıma ilk defa geliyor. Yani ilk defa düşünüyorum. Yani sahiden, gerçekten elle tutulacak gibi düşünüyorum. Bu dünyada benden başka da insanların yaşadığını. Laf diye değil, öyledir diye değil. Adeta birdenbire derimin üzerinde duymak bunu, düşünmek, anlamak. Ne dersiniz? Duydunuz. Muhakkak düşündünüz, belki anladınız, zannetmem. Ne olacak hem? Anlasanız da unutacaksınız. Bir andı, geldi geçti, yahut geçmek üzeredir. geçmese de alışılır. Alışıldı mı mesele yok. Alışkanlık getirir eski yerine. Hiçbir şey duymamış, düşünmemiş, anlamamış olmanın rahatlığını. İlk seferkine göre belki miskin bir rahatlık. Rahatlık fakat. Haklısınız Faik Bey. Lakin nereye gidiyoruz değil mi? Evet, nereye gidiyoruz? Dünya nereye gidiyor böyle? İnsanlar nereye gidiyor? Bence bunu anlamak Bay Şekip Aytun'a. Bence bunu anlamak için Bay Şekip Aytun'a, soyadınızı kendiniz mi seçtiniz? Hayır, bizim müdür. Güzel seçmiş. Bence bunu anlamak için nereden gelip nerede olduğumuzu anlamak lazım. Çok doğru. Çok doğru ama siz, ben anlayıp da ne yapacağız? Evet, evet. Evet, bir çıkmaz sokak. Bir, dikkat ettiniz mi Bay Şekip Aytun'a? Ben demin sizi dinlerken de farkına vardım. Biz münevverler hep birbirimiz gibi konuşuyoruz. Aynı renkli cümlelerle. Tuhaf değil mi? Bilmem. Acınız geçti mi Bay Şekip Aytun'a? Geçmek üzere. Çok güzel. Evli misiniz? Bekar. Bekarlık sultanlıktır. Nişanlıyım Doktor Faik Bey. Tebrik ederim. Şarap? Mersi, ben. Alkolle başınız hoş değil. Evet, dokunuyor. Her şeyin ifratı muzurdur zaten. Ay ışığında lokomotifi buhar saçarak karanlık bir istasyondan çıktı Anadolu sürat katarı. Yemekli vagon, mutfak. Ahçıbaşı konuşuyor garson Mustafa ile. Ahçıbaşı Mahmut Aşer. İnkılapçı yeni büyük mutfağımızın neoklasik tipiydi. Yani bir Amerikan filminde Singapur'a giden bir şilebin ahçıbaşısı gibiydi. Güler yüzlü, şişman ve beyaz takkesi biraz derbeder ve matruş. Ankara Palas'a yavrum, Ankara Palas'a Kaliforniya'dan elma gelirdi. Garson Mustafa dinliyordu. Yavrum, Kaliforniya memleketinden elma, tayyareyle Paris'e, Paris'ten bize. Kaliforniya elmaları görmüşlüğün var mı? Yok. Kaliforniya elmaları yavrum, iri, kırmızı olurlar. Hem de bir boyda hepsi. Tornadan çıkmış gibi bir örnek. Bizimkilere tenezzül etmezdiniz demek. Haşa, etmezdik. Sokmazdı kapıdan en seçme Amasya elmalarını bile Müsyü Fernan. O da neci oluyor. Nasıl neci? Adını olsun duymadın mı? Duymadım. Yazık öyleyse. Bir de garson diye gezersin yavrum. Gezemez olsam. Neden? Hiç. Sen herifi anlat. Kimdi bu? Müsyü Fernan ustamızdı. Gavur olmasa pirimiz diyesin gelir. Paris'ten getirttiler. Aşçıların başvekili, Erkan-ı Harp. Ayda 800 alırdı Ankara Palas'tan. Yavrum, 800 kağıt. Helal olsun fakat, adam derin, sanatkar. Haftada bir Fransız sefiri inerdi yanına. Comte de Chambrun, mutfağa kadar. Ne konuşurlardı? Zannıma kalırsa salçalardan. Malumun ya, alafranga yemek, salça demek. Biz Ankara Palas'ta yavrum bir salça yapardık. Sos grand venir. Türkiye'de başka yerde emsali yok. Turuf denir bir çeşit mantar lazım buna. Kara bir mantar. Toprağın dibinde yetişmiş. Fransızlar domuzlara buldurtup çıkartıyor bunu. Sırf bu işe alışkın terbiyeli domuzlar. Bize truf mantarı Paris'ten gelirdi yavrum, kutular içinde. Burada yetişmiyor demek. Haşa, o cinsi yetişmiyor. Konya'da uğraşılmış diye duyduk. Hatta köpek kullanmışlar domuz yerine. Nafile fakat. Truf dediğin siyah olacak ya, Konya'nınki beyaz çıkıyor. Monsieur Fernand Ankara'da mı hala? Kontratosu bitti 3 yıl önce, gitti. Fakat biz yetiştik. Çaldık elinden hünerini gavurun. Hatta Kastamonulu İbrahim yeni bir salça icat etti yaban domuzu filetosuna. Zaten bir kere ucunu görsün, şıp diye kapıp öğrenir Türk milleti. Akıllıyızdır. Fakat itibar görmeyiz kendi milletimizden. Şimdi 150 kağıt veriyorlar Ankara Palas'taki Türk ustaya. Monsieur Fernand'dan neyi eksik? Yavurluğu mu? Mustafa, kahve hazır. Garson Mustafa aldı kahveyi çıraktan çıktı. Verdi kahveyi. Garson, Hikmet Alpersoy'du garson Mustafa'yı çağıran. Hikmet Alpersoy, gümrah kahkahalı müteahhit, fabrikatör adam. Garson, 3 şişe kavaklı dere getir. Mardanapal itiraz etti. 3 şişe çoktur beyim, yeter 1 şişe. Yetmez, 3 şişe gelsin. Mardanapal güldü. İhtiyar bir kurbağa gibi gülüyordu. Bastı yaşın 50'ye Hikmet Bey. Vazgeçmezsin huvardalıktan. 4 kişiydiler masada. Mardanapal mümessilidir 20 yıldan beri bir Alman firmasının. Mardanapal Leh Yahudisiydi. Büyük bir rahatlıkla satabildiğinden elektrik malzemesiyle beraber eksiltmelerde büyük ve küçük memurlarımızın vazife namusunu Hitlerciler eline bir temiz kan şehadetnamesi verip eski yerinde bıraktılar onu. Genç karısı bir harikadır Mardanapal'in. İnce uzun bir çift bacak, ham incir gibi bir çift meme, kocaman karanlık kadife gözler ve pembe mermer gibi bir alın. Şarapları getirdi garson Mustafa. Baktı Mardanapal, tüylü kaşların altında akları patlak mahzun gözleri vardı. Baktı Mardanapal, büyüklerden insanın masasından tarafa. Hikmet Bey dedi, şu adama bir sualim var şimdi. Bir doğru cevap verse 100.000 lira veririm. Ne soracaksın? Harbe giriliyor mu? O söylemez. Tahsin'e sor. Tahsin de söylemez. Bilmez de ondan. Ben bilirim neyi söyler, neyi söylemez Tahsin. Bilse de söylemez bunu. Fehim konuştu. Bu işi Türkiye'de yalnız bir kişi bilir. Başkasının sözüne bakma. Müdde-i muaviniydi Fehim. Yakışıklı, genç ve biraz peltek. Fehim'in 150'liklerden babası Paris'te öldü. Fehim'in karısı bir Kürt derebeyi soyunun kızıdır. Karı koca 3 senede bir apartman, bir konak ve nakden 65.000 lira yediler. Hala fakat evlerinde bir Fransız Dame de Compagnie vardır. Fehim'in bir Ford arabası, 3.000 lira kumar borcu ve hala unutulmayan 5 yıllık bir şöhreti ki bir gece akıntı burnunda gazinoda rezalet çıkarıp bir sarayda tokatlandığına dairdir. Saraydakinin emriyle silahşorlardan en meşhuru atmıştı Fehim'e tokadı. Fehim ilk önce ürktü, kızdı, afalladı. Fakat saraydakinin ayakları dibinde sonra yere kapanıp yüzü koyun, hıçkıra hıçkıra çaresiz bir çocuk gibi ağladı. Halbuki daha o gün sabah mahkeme salonunda sırmalı siyah cübbesinin içinde Levent yükselerek ölümünü istemişti bir insanın. Hikmet Alpersoy sordu. Harbe giriliyor mu diye merakın neden Mardanapal? Bir hesap meselesi Hikmet Bey. Fehim sordu. Hitler'in kazanmasını istiyor musun Mardanapal? Kalbin ne diyor? Gümrah kahkahalarla güldü Hikmet Alpersoy. Mardanapal Yahudi sayılmaz. Mardanapal konuştu yumuşacık. Pasaportum değil beyim. Fakat Mardanapal Yahudidir. Yahudiyim çok şükür. Hitler duymasın. Duysun. Ben onlara para kazandırıyorum. Hitler'i eline verseler ne yaparsın Mardanapal? Ortak alırım. Kazıklamak için mi? Öldürmez miydin? Bu dünyada hangimiz ölmeyecek? Yahu hiç mi kızmıyorsun Alamanlara? Bunu soran Aziz Bey'di. Mardanapal güldü, cevap vermedi Aziz Bey'e. Elleri pantolon ceplerindeydi Aziz Bey'in. Bu cepler yanlarda değil, öndeydiler. Çapraz, ağızları uzun ve eğri. Aynı cepleri taşır Aziz Bey'in smokin pantolonları bile. Çetelik devrinden kalmadır bunlar. Çerkezdi Aziz Bey. Orman bekçisiydi babası, fakat bugün Aziz Bey'in bir sömürge toprağı kadar ormanı var. İstanbul'a odun ve kömür veren ormanlar. Yaz günleri ormanın ortasında ona köşkün merdivenlerinde rastlarsan Hindistan'da bir İngiliz varisidir. Bembeyaz, kolonyal şapkasından asaletli tebessümüne kadar. Ve kış geceleri ormanda kurtlar dolaşıp ağaçlar ulurken köşkün sofrasında misafir olmuşsan eğer, 10 metredir uzunluğu bu sofranın, masanın başında altın sarı ve kan kırmızı görürsün onu. Kızarmış av etlerine, şaraba ve dostlara ikram eder. Ve bu havalide orman memurlarıyla jandarma komutanlarının karıları, hemen hepsi çirkin kadınlardır, bileklerinden dirseklerine kadar dizerler altın bilezikleri. Yalnız bir nahiye müdürü kafa tuttu ve 3 gün sonra evi basılıp dövüldü bayılıncaya dek. Bazen ormanda yerde kırmızı meşe yapraklarının üzerinde altında boğum boğum kalın uzun dalların başları bir kurşunla delinmiş cesetlere takılır ayağınız. Bunlar odun kaçakçısı köylülerdi. Aziz Bey ormanlarındaki işçilerin bilmez sayısını. Zaten Aziz Bey hesap bilmez. Muhasebe servisi alt kapağıdır cigara paketinin. Kısım ve akrabaları ki korucu başıları ve silahşorlarıdır. Çalarlar hayasızca Aziz Bey'den. Aziz Bey bilir, ses çıkarmaz. Çünkü 10 misli daha 100 misli çoğunu cigara paketi muhasebesi işçilerden çalar. Bazen ormanda bir veremli kızdan konuşulur. Bir zamanlar ağaçların altında hayalet gibi dolaşan bir kızdan. Kız ölmüştür. En kırmızı gürgenlikte mermer bir mezar ve ağaçlarla ağaçlar dolusu miras bırakıp Aziz Bey'e. Fakat balık suya Aziz Bey ağaçlara doymaz. Daha çok ağaç, daha çok ağaç. Hiçbir insanın sahip olamadığı ve hiçbir kuşun göremediği kadar. Aziz Bey sordu. Niye güldün Mardanapal? Yine ben sana hayırlı bir haber vereyim. Almanlarla anlaşacağız, görürsün. Sevindin mi Mardanapal? Sevinelim hep beraber Aziz Bey. Tamamlanır yarı kalan işin. Vay, bunu da mı duydun? Biz her şeyi duyarız, Yahudiyiz. Alman şirketi 1 milyon veriyor değil mi? Güzel para. Bizimkiler iş bilir. Bütün vilayeti 2 senede alırsınız, ortak olursa senin ağaçlara. Setün bon afer. Doğrusu değer. Anlaşalım Aziz Bey, sevinelim hep beraber. Bir şeyler hazırlanıyordu mavi camların dışında. Farkında değildi mavi camların içindekiler. Dışarıda ay kızarıyordu, çevresinde ince beyaz bir duman. İçeride 5. masada 3 kadın ve 1 erkektiler. Tombul ve gençti erkek. Kadınlar ihtiyar ve boyalıydı. Ve çenelerinin altında sarkıyordu etleri, beyaz ve harap. Kadınlardan 3.'sü, dişleri takma olanı, uzattı yüzüklerle dolu bir biçare elini, altında masanın. Ve soktu erkeğin pantolon cebine. Dışarıda gecenin doğrultusunda bulutlar kabarıyor ve yağmuru, yıldırımı, rüzgarı taşıyarak simsiyah, kırmızı, ıslak yürüyorlar batıya. Ve bu alçalıp yaklaşan bulutlara doğru adeta yükselen toprağın üzerinde koşuyor telgraf direkleri ve karanlık bir tren, Anadolu sürat katarı. Yemişlerini çoktan yiyip kahvelerini içmişti yemekli vagon. Ahçıbaşı Mahmut Aşer, metrdotel ve garson camlı bölmenin gerisinde kendi masalarında birleştiler. Oldukları yerden vagon boydan boya görünüyordu. Orada konuşuyordu insanlar. Fakat ses gelmediğinden açılıp kapanıyordu ağızları, balıklarınki gibi ümitsiz. Dışarıda bir şimşek çaktı gecenin doğusunda. Dışarıda bir çocuk çömeldi olduğu yere ve kulaklarını ıslak elleriyle kapayıp saydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gök gürledi. herhalde yakın bir yerlere düştü Yıldırım. İçeride yemekli vagonda çok ihtiyar bir erkek hesaplar yapıyor üzerinde pembe bir kağıdın. Bu dünyaya yakın ve bakıyor bir başına bu dünyadan uzak, mavi camlarda yağmurun yağışına. Damlalar sicim gibi iniyorlar. Yağmur kamçılıyor camları, fırtınada karanlık bir tren götürüyor adamları. Garson Mustafa sildi masalarını koluyla. Sarı yapraklı bir defter çıkarıp cebinden koydu, açtı yavaşça birinci yaprağını. Sordu açıbaşı Mahmut Aşer, neyin nesi oluyor yavrum bu defter? Burada bir destan yazılı Mahmut Usta. Böyle işlere merakın var öyleysem. Var. Benim de vardır. Kim yazmış bunu? Mahpus bir adam. Tamam, hapishane destanı severim yavrum. Bu öylesi değil. Yazık, hapishane destanları yanıktır. Zaten sesin de, sevdanın da yanığı güzel. Herif söyleyecek, sen acıyacaksın. Yürekte acımak olacak. İnsanlık yani yavrum. Acınacak bir şey yok mu bunda? Hem var hem yok. Bu Köroğlu destanı gibi bir şey. Onu da severim. Haydi bismillah başla bakalım.
Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaralarını dinlediniz. Bu programı Bülent Akkurt hazırladı ve seslendirdi, Ender Uslu yönetti. Teknik yapımı Hakan Gündüz ve program yapımcılığını Giray Güngör üstlendiler. Katkılarından dolayı Adam Yayıncılığa teşekkür ederiz. Gelecek pazar yine aynı saatte diğer bölümlerde buluşmak dileğiyle. Radyonuz açık olsun.